Ayrım 2, sayfa 9. E-posta. 25 Ocak 2016 saat 22.17. Sevgili Esra'm, biricik torunum. İlk defa kırgın ayrıldın benden. Sen, gecenin sonunda gösterdiğim tepkiye biraz şaşkın, üniversitene dönmek üzere İzmir'e uçarken düşündüm de tatsız konuyu tam da sen yola çıkmak üzereyken açmamalıydım. Konuşmamız gerekenler aceleyle yazılmış bir iletiye sığmaz. Yeniden bir araya geldiğimizde uzun uzun konuşuruz. Esra'm, inan bana, sana İngiltere'ye yerleşmen için ısrar ederken sadece senin iyiliğini düşünüyordum. Yanımda kalmanı, son yıllarımda bana yakın olmanı istemez miyim? Üstelik senin vatanını çok sevdiğini, İstanbul'a bayıldığını da bilirim. Ama ne çare ki bizim kaderimizde sürekli yer değiştirmek var. Benim babamla anneciğim de vatanlarına ve yaşadıkları şehre hayrandılar. Gün geldi, sabah içtikleri kahvenin fincanını dahi yıkayamadan evlerini geride bırakıp gitmek zorunda kaldılar. Annemle babam bambaşka bir ülkede yeni hayatlarına başlarken acı hatıralarını hafızalarının derinlerine gömdüler. Çocuklarını temiz yüreklerine hiç kin bulaştırmadan yetiştirmek istediler. Annen uzun yıllar bu ülkeye yerleşmemizin esas nedenini hiç bilmedi. Büyük babasının devletin davetiyle üniversite hastanesinde göreve geldiğini ve İstanbul'u çok sevdiği için temelli yerleştiğini düşündü. Doğruluk payı büyüktü. Bu ülkeyi ve insanlarını çok sevdikleri için uzun kaldılar. O yıllarda iklim yabancıların saygı ve sevgi görmesine müsaitti. Kimse kimsenin dinini kurcalamaz, sorgulamazdı. İstanbul'da hele pek çok Rum, Ermeni ve Yahudi Müslüman Türklerle iç içe yaşardı. İnançlara saygı gösterilir, Müslümanlar kiliselerde mum yakar, Hristiyanlarla Yahudiler türbelerde ada kadardı. Ne var ki, artık ortam değişti kızım. İspanya'dan kaçan Yahudileri yüzyıllar öncesinde, benim ailemi ise 30'lu yıllarda kucaklayıp bağrına basan ülke aynı ülke değil. O güzel günler geride kaldı. Dine siyaset mikrobunun bulaşması, dini bir sevgi aracı olmaktan çıkardı ne yazık ki. Ben yolumun sonundayım. Vakit bana göç için çok geç. Sen gençsin, huzurlu bir ülkede yaşamayı hak ediyorsun. Evet, dediğin gibi senin yurdun burası ama artık burada çok fazla kin, nefret ve şiddet var. Uzun yaşamış olan ben, tarihin tekerrür ettiğini görebiliyorum. Ayrımcılık, nefret, şiddet ne acıdır ki peşimizi bırakmıyor bizim. Abim yıllar önce hayatını Amerika'da kurduğunda onu kınamıştım. O meğer bu günleri görmüş. Şimdi uçma sırası sende. Benim annemle babam gibi bir gün evinin bir el çantasına sığdığı kadarını aceleyle toparlayıp arkana bakmadan gitmek istemiyorsan vakit varken git. Ülkenin aydın sayılması gereken bir hocası, kimin damarında Yahudi kanı var diye araştırmaya kalkmasa ve bu münasebetsiz araştırmanın ucu gelip sana dayanmasaydı bunları asla yazmazdım sana. Haklısın. Bombalar her ülkede patlayabilir. Adaletsizlik her ülkede var ama nefret cinayetlerinin sorgulanmadığı, cezalandırılmadığı yerde sen şimdi açık edilmiş soyunla artık emniyette değilsin. Yahudi düşmanlarının peşinde yürekleri nefretle dolu takipçileri var. En azından kalbini kırarlar. Kalp kırığı iyileşemez. Hep sızlar. Uzmanlık eğitimini İngiltere'de tamamlarsan, ileride orada çalışma, hatta vatandaş olabilme şansın doğar. Sana ihtiyacın olan her yardımı, ancak bu şartımı kabul edersen yaparım. İnşallah buluştuğumuzda, baş başayken, sana anlatacağım daha pek çok şey olacak. Bayram tatilinde mutlaka İstanbul'a gel. Konuşalım. Allah'a emanet ol bir tane. Seni çok seven anneannen. Suzişin. 1. Ay yıldızlı vatanımız. Bize yine hasret düştü. Mart 1933 Frankfurt. Elsa oturma odasına açılan kapının önünde durmuş, son 6 yılın birikmiş ıvır zıvırına göz atarken ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Yolculuğu sırasında el çantasından başka bagajı olmaması gereken biri, o ana kadarki yaşamını geride bırakırken yanına geçmiş hayatına dair ne alabilirdi ki? Ona çok şey ifade eden saçma sapan nesnelerin tümünü hafızasına kaydedebilmesi keşke mümkün olsaydı. Kanepenin üzerinde anneannesinin işlediği goblen yastık duruyordu. Kütüphane raflarındaki kitapların hemen önünde ise çocukluğundan beri biriktirdiği porselen hayvancıklarla onların arasına serpiştirilmiş aile büyüklerinin ve çocuklarının fotoğrafları. En büyük çerçevede de bir tabureye yan oturmuş, gelinliğinin eteklerini iyice yaymış, ağzı kulaklarında objektife baktığı düğün resmi. Gerhard hemen arkasında elini Elsa'nın omuzuna koymuş. "Bundan böyle elim hep üstünde olacak, güven bana," der gibi adeta. Şu işe bakın ki birazdan Gerhard'ın tek bir sözüyle evini geride bırakmak üzereydi Elsa. Doğru mu yapıyor? Yapıyorlar. Panik içindeyken doğru kararlar alamaz ki insanlar. Bir süre daha bekleselerdi keşke. Konuşsalardı, aralarında tartışsalardı. Elsa yemek odasındaki büfeye yürüyüp kapağını açtı. Dizlerinin üzerine çöküp uzandı ve en alt rafta üst üste yerleştirilmiş Meissen damgalı porselen yemek tabaklarını okşadı. Tita, yani teyzesi, Elsa evlenirken ona kendi çeyizi olan tabak takımını armağan etmişti. Teyzesi, hiç çocuğu olmadığı için ikinci bir anne gibiydi Elsa'ya. Hatta annesinden de öte, çok daha anlayışlı, daha az disiplinli, daha sevecendi. Lisedeki izcilik günlerinden kalma kuyu gibi derin sırt çantasına acaba bir iki tabak sıkıştırabilir miydi Tita'dan bir ana olarak? Gerhard'a soracak olsa vereceği yanıtı şimdiden biliyor. "Sen aklını mı kaçırdın?" diyecek. "Biz can derdindeyiz, sen tabaklarla uğraşıyorsun." Tamam, yanına kırılabilecek eşyaları alamazdı ama ya aile fotoğraflarını, resim albümlerini, hele de kümelere ayırıp şapka kutusunda gözü gibi sakladığı mektuplarını, okul ve çocukluk arkadaşlarının yaz tatili yazışmaları mavi kurdeleyle sarılıydı. Babasının yolculuklardan yolladığı kartpostallarla annesinin hala ara sıra gönderdiği öğüt dolu nameler büyük bej zarftaydı. Flört ettikleri yıllarda Gerhard'ın uçuk sarı kağıtlara yazdığı aşk mektupları ki aralarında acemice yazılmış şiirler bile vardı, yaz kampına gittiğinde ona yazdığı ilk şiircik de dahil olmak üzere kenarları dantelli örtünün içinde düğümlü duruyordu. Elsa buluştuklarında Gerhard'a "İyi ki fen bölümünü seçmişsin, çünkü şairliğinde iş yok," demişti. Gerhard da bir daha ona asla şiir yazmayacağına yemin etmiş ama kendini tutamayıp defalarca yazmıştı. Bu çocuksu mısraları ne zaman hatırlasa gülümserdi de bu kez yaşlar titreşiyordu göz pınarlarında. Aralarından en kısa olanını bulup "Kara elmas gözlerin var, ipek gibi saçların var. Gönlümün prensesi, kalbimde hep yerin var." Mı neydi? Mesela onu çok ileride bir gün torunlarını okuyabilmek için yanına alsa mıydı? Güzelliğine şiirler yazılmış bir büyük anne olma fikri çok hoşuna gitse de ah ne yazık ki yapamazdı. onca mektup arasında şiirleri ayıklamaya vakti yoktu. Bir gün torun sahibi olmak istiyorsa acele etmeliydi. Çöktüğü yerden doğrulurken büfenin aynasında sapsarı yüzünü gördü. Her endişelendiğinde olduğu gibi sol gözü seyiriyordu yine. Kendini daha fazla tutamayıp ağlamaya başladı. "Hırsızlar!" diye bağırdı hıçkırıklarının arasında. "Hain hırsızlar!" Kimliğini çalıyordu birileri onun. Kişiliğini, tarihini, anılarını, mektuplarını, tabaklarını, çanaklarını, mobilyalarını, akrabalarını, dostlarını, arkadaşlarını, evini, sokağını, şehrini. Ahenkle akan düzeni tarumar oluyordu. Hırsı, aklının önüne geçmiş bir deli, hayatını çalıyordu. Ve düğün resminde onu her tehlikeden korumak istercesine elini omuzuna koymuş olan kocası mani olamıyordu buna. Yok, kocasını suçlamaya hakkı yoktu. Bu şehirde yaşamayı en çok o istemişti. O ısrar etmişti kocasına Frankfurt Belediye Hastanesi'ne başvurması için. Neden mi? Pek romantik bir nedenle. Burası aynı zamanda hayattaki idolünün, en hayran olduğu yazarın adını da taşıdığı için. Goethe'nin doğduğu evde şaire ait her bir nesnenin koltuğundan, yazı masasından, bu masanın üzerindeki hokka ve kalemden, mutfağındaki pasta ve kek kalıplarına kadar muhafaza edildiği, sanatçının kıymetinin bilindiği bu şehirde sanatı her an soluk alırken dahi yaşayacağını sandığı için. Yazarına böylesine değer veren yöneticilerin sıradan vatandaşlarına da değer vereceğinden emin olduğu için. Hele de o vatandaşlar bilim adamlarıysa. Şiirlerinin çoğunu ezbere bildiği, eserlerini yalayıp yuttuğu, kendini ruhen torunu hissettiği yazarın müze evinin önünden her geçişinde kalbi çarpan romantik budala. Anla artık, Goethe'nin sanatının gücü dahi mani olamıyorsa başlarına gelenlere, demek buraya kadarmış Frankfurt. Elinin tersiyle yanağına doğru süzülen yaşı sildi, masaya bıraktığı mektubu alıp, kocasının yazdığı her bir kelimenin ciddiyetini tartarak, yazılmamış olanlarınsa vahametini kavrayarak bir kere daha dikkatle okudu. İtalik yazıyla. "Elsa, bu notu sana getiren Hademe, benim sınav sorularımı evde unuttuğumu sanıyor. Ona kütüphanemin sağ çekmecesinde duran bej renkli dosyayı ver ve içine benim pasaportumu koy. Sonra hemen Suzi ile birlikte Peter'i okuldan almaya git. Öğretmene annenin aniden rahatsızlandığını, parantez içinde merak etme anneniyi, acele yanına gitmek zorunda kaldığınızı söyle. Pasaportlarınızı almayı sakın unutma. Yanına mücevherlerinden ve kasada sakladığımız paradan başka hiçbir şey alma canım. Dikkat çekme. Binebildiğin ilk trenle Zürih'e git. Aynı trene binemesek bile günün sonunda babanlarda buluşuruz. Vakit kaybetme. Çok acele etmemiz gerekiyor. Anlıyorsun değil mi? G." İtalik yazı bitti. Yatak odasına doğru yürürken yanıma mücevherleri alacakmışım diye söyleniyordu. Hangi kraliyet hazinesi mücevherlerini acaba? Bir elmas yüzüğü vardı kocasının evlenirken taktığı. O hep parmağındaydı zaten. Bir de Titan'ın yakut taşlı broşu. Hepsi buydu. Kasanın anahtarını sakladığı şapka kutusunu dolabın üst rafından indirdi. Anahtarı aldı, dolabın önünde diz çöktü, kasayı açtı, içinde ne varsa çıkardı. Ah, nasıl da unutmuş. Evlenirken babasının Gerhard'a verdiği altın köstekli saati. Altın zincir, yakut taşlı broşla birlikte Elsa'nın küçük mücevher kutusunda kilit altında dururdu hep. Belki de en doğrusu kutuyu olduğu gibi almaktı. Çünkü anneannesinin yadigarı sedef kakmalı bu kutucuk iyi para getirebilirdi icabında. Yatağın başucundaki komodinin çekmecesinde duran diğer takılarsa kilitlemeye dahi gerek duymadığı, satmaya kalksa 5 para etmeyecek ıvır zıvırdan ibaretti. Onları taşımaya değmezdi de, belki birkaç makyaj malzemesi, gece kremi mesela. Hiç de ucuz değildi bu kremler. Daha geçen hafta aldığı, çabuk bitmesin diye yüzüne ve boynuna dikkatle sürdüğü şu başucundaki koca krem kavanozuyla yine kocaman Karon marka pudrayı nasıl bırakacaktı geride? İkisi birlikte çantasına katiyen sığmazlardı. Ah, neler düşünüyordu, aptal gibi. Güzellik malzemeleriyle uğraşmaya ve kendine acımaya vakti yoktu. Mücevher kutusunu dahi tek başına el çantasına sığdıramayınca içindekileri bir mendile boşalttı, düğümledi. Derken eli boynundaki ince altın zincire gitti. Ucunda, ucu, aman tanrım. Zincirin ucundaki sembolü titreyen elleriyle çıkartıp kasadaki bir miktar parayla birlikte bir zarfa sıkıştırdı. Mutfağa yürüdü. Günlük alışverişlerden arta kalan bozuk paraları da mutfaktaki ekmek kutusunda saklardı. Artık ne biriktirebilmişse şu ana kadar onları da özenle çantasının fermuarlı kısmına yerleştirdi. Tekrar yatak odasına koştu. Tuvalet masasının üzerindeki yuvarlak kutudan sedef taklidi ince pudri yerine alabildiği kadar pudra doldurdu. Rujuyla birlikte rastgele attı çantasının içine. Yanına alabileceklerini toparladığına göre artık Suzy'yi zor daldığı uykusundan uyandırma pahasına yanına katıp okula gitmek zorundaydı. Uykusunu iyi alamazsa çok uysuzlaşabilen bir çocuktu Suzy ama çaresizdi Elsa. Kızını kendiliğinden uyanmasını bekleyemezdi. Zaman hızla akıyordu. Hademe Helmut dosyayla pasaportu alıp gideli neredeyse yarım saat olmuştu. O hala dolanıp duruyordu odalarda. İçini çekti, ayakları geri geri giderek kızın uyuduğu odaya yürüdü. Gerhard, çimlerde bitmiş kır çiçeklerine basmamaya dikkat ederek yürürken, bir ağaçtan hop diye yere atlayan ve bulduğu yiyeceği iki elinin arasına alıp ayakları üstünde dikilen sincabı gördü. Birkaç gün önceki tatsız olaydan beri gülmeyi unutmuş yüzüne tatlı bir ifade yayıldı. Her şeye rağmen hayat güzeldi. Onlar da şanslıydılar karısıyla. Şanslıydılar çünkü annesi ve ablası gibi Northheim'da yaşamıyorlardı. Ablası birkaç ay kadar önce yolladığı mektubunda annelerinin sağlığından haber verdikten sonra tırnak içinde italik yazıyla devam ediyor. Kuzeyin gri, güneşsiz havası iliklerimize işleyen nemli soğuğu yetmezmiş gibi bir de şu eski binaların kasvetli görüntüsü yok mu? Sanki yaşarken mezara girmiş gibiyiz. Ama en kötüsü işsizlik kardeşim. Komşumuz Rudy'yi bilirsin, seninle yaşıttır. Neredeyse 2 yıldır işsizdi. Daha yeni bir iş buldu, hem de Nazilerin sayesinde. Hayat ölesiye sıkıcıydı. Değişeceğine dair en ufak beklentimiz yoktu. Hepimiz bir mutsuzluk çarmıhına gerilmiş gibi yaşıyorduk. Derken, parantez içinde, inanmayacaksın bunu benim yazdığıma. O hiç sevmediğimiz Naziler, iş alanları yaratmayı ve şehrin sosyal yaşamını canlandırmayı başardılar. Halka açık festivaller, konserler, yarışmalar düzenliyorlar. Gidip eğleniyoruz. Labaliliğe de hiç izin vermiyorlar. Sarhoş serserilerin çıkardıkları marazaları da, sınıfsal çatışmaları da kaba kuvvetle bastırıveriyorlar. Sokaklardaki itiş kakış azaldı desem yeridir. Kazandıkları belediyelerin hepsinde ihtiyacı olanlara yardımlar da yapıyorlarmış. Mesela bizim sokağın başındaki evde oturan Gisela'nın evine kalın kafalı oğluna matematik dersi versin diye bir genç öğrenci yolladılar. Başka talepler de gelince belediye binasında bir matematik kursu açtılar. Ölenleri takip edip cenazeden sonra kederli ailelere küçük de olsa para yardımı yapıyorlar. İşsizlere iş bulmakta da pek mahirler. Pek çok insan ilk kez hayatından memnun. Ama bunun hep böyle sürmeyeceğine dair söylentiler de yok değil. Bir de güya Yahudileri sevmiyorlarmış. Bize iyilikleri dokunmadığı gibi henüz bir kötülüklerini de görmedik. Biz sadece şehir meydanındaki müzikle eğlencelerden nasipleniyoruz o kadar. Bekleyip göreceğiz neler olacağını. İtalik yazı bitiyor ve tırnak kapanıyor diye yazmıştı. Ayrım sonu. Sayfa 21.